Hagay 1. bölüm 5. ayete geldiğimizde Tanrı bu halkın dikkatini çok pratik noktalara çekmektedir. Yaşamın günlük ayrıntılarına girecektir. Hagay 1. bölüm 5. ayette şöyle der. Her şeye egemen Rab diyor ki, şimdi tuttuğunuz yolları iyi düşünün. Tuttuğunuz yolları iyi düşünün derken neler olup bittiğine bir bakın der Tanrı. Ve ayrıntılarına da girer. Hagay 1. bölüm 6 ve 7. ayetler. Çok ektiniz ama az biçtiniz. Yiyorsunuz ama doyamıyorsunuz. İçiyorsunuz ama neşelenemiyorsunuz. Giyiniyorsunuz ama ısınamıyorsunuz. Ücretinizi alıyorsunuz ama paranızı sanki delik kesiye koyuyorsunuz. Her şeye egemen Rab, tuttuğunuz yolları iyi düşünün diyor. Tanrı onları maddi şeylerden ötürü yargılamaktadır ve onlar bunu yargı olarak görmüyorlar. İbraniler kitabı 12. bölüm 7. ayette şunu okuyoruz. Terbiye edilmek uğruna acılara katlanmalısınız. Tanrı size oğullarına davranır gibi davranıyor. Hangi oğul babası tarafından terbiye edilmez? Tanrı bizleri terbiye ettiğinde bunun bir nedeni vardır. Tanrı çocuğunun tuttuğu yolları iyi düşünmesi gerekir. Tanrı'nın kendisini neden bu kadar çok zorluklardan geçirdiğini görmek için kendi yüreğini sınaması gerekmektedir. Tanrı yaşamlarımızdaki pürüzlü noktaları düzgünleştirmek ister. Bunun için de bir nevi zımpara kağıdı kullanır. İsrail halkı için ürünler verimli olmamıştı. Yani kıtlık vardı. Yiyecek ve giyecek almak için çok paraları vardı ama kenarda birikmiş paraları bulunmamaktaydı. Ama bir kere bile bunun itaatsizliklerinden ötürü olduğunu düşünmediler. Durumu başka şekillerde açıklamaya çalışmaktaydılar. Günümüzdeki Tanrı çocukları ne yapıyor? Bu sadece benim şansım demektedirler. Eğer Tanrı'nın çocuğuysanız bu şans değildir. Zorluklar başınıza bir nedenden ötürü gelmektedir. Tanrı bunu yapmakta bir amacı olmadıkça başınıza hiçbir şey gelmesine izin vermez. Tanrı yüreğiniz ve yaşamınızda değerli bir şey oluşturmaya çalışır. Bu yüzden tuttuğunuz yollara dikkat edin demektedir. İnsanın yolları kendisine her zaman doğru görünüyor. Süleyman'ın Özdeyişleri kitabının yazarı Süleyman'ın Özdeyişleri 14. bölüm 12. ayette şöyle der. Öyle yol var ki insana düz gibi görünür ama sonu ölümdür. Ve aynı şekilde Yeşaya 53. bölüm 6. ayette hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık. Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de Rab hepimizin cezasını ona yükledi der. Günümüzde insanlığın sorunu hepimizin kendi yolumuza gitmeyi istememizdir. 1. mezmur 6. ayette yazar şöyle der. Çünkü Rab doğruların yolunu gözetir. Kötülerin yolu ise ölüme götürür. Tanrı sözünün insanın yolunun Tanrı'nın yoluna karşıt olduğunu gösterdiğine dikkat etmemiz önemlidir. Yeşaya 55. bölüm 7. ayette kötü kişi yolunu, fesatçı düşüncelerini bıraksın, Rab'be dönsün, merhamet bulur, Tanrımıza dönsün, bol bol bağışlanır der. Bu doğrultuda Süleyman'ın Özdeyişleri 13. bölüm 15. ayette ise sağduyulu davranış saygınlık kazandırır. Hainlerin yoluysa yıkıma götürür der. Yine Yeşaya aracılığıyla Tanrı şöyle demektedir. Yeşaya 55. bölüm 9. ayet. Çünkü gökler nasıl yeryüzünden yüksekse, yollarım da sizin yollarınızdan, düşüncelerim düşüncelerinizden yüksektir. Ve sonra Yeremya şöyle dua eder. Yeremya 10. bölüm 23. ayet. İnsanın yaşamının kendi elinde olmadığını, adımlarına yön vermenin ona düşmediğini biliyorum ya Rab. Yeremya 6. bölüm 16. ayette Rab diyor ki, yol kavşaklarında durup bakın, eski yolları sorun, iyi yol nerede öğrenin, o yolda yürüyün, canlarınız rahata kavuşur. Ama onlar o yolda yürümeyiz dediler. İnsan Tanrı'ya karşı isyan içindedir. Tanrı şöyle diyor Yeremya 10. bölüm 2. ayet. Rab şöyle diyor, ulusların yolunu öğrenmeyin, gök belirtilerinden yılmayın, bu belirtilerden uluslar yılsa bile. Ve Tanrı Yeşaya 30. bölüm 21. ayette yol budur, bu yoldan gidin der. Rab İsa da Yuhanna 10. bölüm 1 ve 2. ayetlerde size doğrusunu söyleyeyim. Koyun ağılına kapıdan girmeyip başka yoldan giren kişi hırsız ve hayduttur. Kapıdan giren ise koyunların çobanıdır. İsa Mesih sözlerine şöyle devam eder Yuhanna 10. bölüm 9. ayette. Kapı benim. Bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur. Girer, çıkar ve otlak bulur. Bu gerçekten harikadır. Tanrı halkına bunları söyler. Onların tuttukları yol üzerinde düşünmelerini istemektedir. Size neler olup bittiğini görmüyor musunuz diye onlara sorar. Şimdi size şunu sormak istiyorum. Siz bugün hangi yoldasınız? Hangi yolu seçiyorsunuz? Ve o yol sizi nereye götürüyor? Uyuşturucunun sizi nereye götüreceğini düşünüyor musunuz? Başladığınız yol geniş bir yol ve istediğinizi yapabilirsiniz. Ama o geniş yol aslında bir hunidir ve sonunda yıkıma götüren küçücük bir delik kalana dek daralacaktır. Ama Tanrı'yı yaşama götüren yolun dar olduğunu söyler ve o yol Mesih'tir. Babaya giden yol odur. Dar yola girdiğinizde sonunda girip çıkıp otlak bulacağınız bir yere gelene dek gitgide bu yol genişleyecektir. Yaşama, bol yaşama sahip olacaksınız. Dostum, gittiğiniz yol üzerinde düşünmenin zamanı geldi. Hangi yolda olduğunuzu düşünün. Bugün nereye gidiyorsunuz? Evliliğiniz nasıl gidiyor? Üniversiteye giden bir gençseniz hayatınızda bir hedefiniz var mı? Bir genç kızsanız çıktığınız genç nasıl biri? Sizi nereye götürüyor? Size ne olacak? Yolunuzun üzerinde düşünmeniz gerekir. Bana hayatın her düzeyinden insanlar ulaşır. Birçoğu doğru yolda. Diğerleri dürüstçe yanlış yolda olduklarını, ailelerinin dağılmış olduğunu, yüreklerinin kırılmış olduğunu ve yaşamlarının paramparça olduğunu söylüyor. Tanrı yolunuza dikkat edin der. Hagay kitabında tapınağın inşa edilmesi için buyruk olduğunu söyledim. Şimdi Tanrı onlara sorunlarının çözümünü de sunar. O kadar basit ve o kadar açıktır ki bunu vurgulamanın neden gerektiğini merak edebilirsiniz. Tanrı onlara tapınağı inşa etmeleri için bir buyruk verir ve onlara yapmaları gereken 3 şeyi de söyler. İsrailoğullarının çıkar çatışmaları vardır. Kendi evlerini Tanrı'nın evinden ön sıraya almışlardır. Kendi çıkarlarını Tanrı'nın programından öne koyuyorlardı. Rab İsa dağdaki vaazda Matta 6. bölüm 33. ayette, "Siz öncelikle onun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin, o zaman size bütün bunlar da verilecektir." dedi. Bu doğruluk Mesih'tedir. Mesih'e sahip olduğunuzda her şeye de sahip olursunuz. Peşinde koştuğunuz her şeye sahipsinizdir. Para onu niçin kullandığınıza bağlı olarak ruhsallaşabilir. Eviniz Tanrı'nın onurlandırdığı bir yerse ruhsal bir yer olabilir. Rab için bir tanıklığın verildiği, dostların gelip tazelendiği ya da kutsal kitap dersinin verildiği bir yer olabilir. Kiliseniz kadar kutsal bir yer dahi olabilir. Günümüzde insanların peşinde olduğu şeyler yanlış olmayabilir ama onları hayatlarında ilk sıraya koyarlar ve onları kendi bencil çıkarları için kullanıyorlarsa işte bu yanlıştır. Şimdi Tanrı Hagay'ın zamanında yaşayan insanlara ne yapmaları gerektiğini söyler. Hagay 1. bölüm 8. ayet. Dağlara çıkıp kütük getirin, tapınağı yeniden kurun, öyle ki ondan hoşnut olayım, yüceltileyim. Çözüm oldukça basittir. Yapmaları gereken sadece 3 şey var. Dağa çıkmak, kütük getirmek ve tapınağı yeniden kurmak. Açık konuşmak istiyorum. Bu halktan bazılarının neden bunun farkına daha erken varmadıklarını da merak ediyorum. İnsanların gözlerinin önünde o büyük ben olduğunda bu bütün diğer şeyleri görmelerini engeller ve görmeleri gereken şeylere karşı körleşirler. Çok basit olması gereken bir şey oldukça karmaşık bir sorun haline gelebilir. Günümüzde insanlar, yaşam çok karmaşık. Bizlerin psikiyatriste ihtiyacımız var. Durumları düzeltmemiz gerekiyorlar. Dostum, Tanrı'yı hak ettiği yere koyarsanız, o sizin için pek çok şeyi yoluna koyacaktır. Ama önce o büyük beni, yani o büyük egoyu yoldan çekmeniz gerekir. Dağlara çıkıp kütük getirin. İsrail'de neredeyse hiç denecek kadar az ağaç olduğundan Tanrı'nın buyruğunu anlamayabilirsiniz. İsrail yıllardır bir ağaç dikme kampanyasını sürdürüyor. Milyonlarca ağaç dikmiş oldukları halde tepeler hala çıplaktır. Çok azının üzerinde yeşillik var. Bu ayetin ortaya koyduğu gibi eskiden bu topraklar ağaçlarla doluydu. Eğer dağlarda ağaç olmasaydı Tanrı onlara dağlara çıkıp kütük getirmelerini söylemezdi. O zaman ağaçlara ne oldu? İsa'dan sonra 70 yılında düşman İsrail'i istila ettiğinde Roma sadece şehirleri yok etmekte kalmadı, aynı zamanda diyarda bulunan ağaçları da yok etti. Hemen hemen her ağacı kestiler. Şimdi Tanrı'nın onların sorunlarına verdiği basit çözüme dikkat edin. Ne demişti? Bir dağa çıkın, iki kütük getirin ve 3 tapınağı inşa edin. Dağa çıkıp ağaç kesmek ve onları kütük haline getirmek gayret ve çaba gerektiren bir iştir. Dostum, eğer Tanrı için çalışmaya hazır değilseniz, Tanrı'nın yapmanızı istediği şeyi yapmaya razı değilseniz, bu her ne olursa olsun kutsal kitap incelemek size fazla yardımcı olmayacaktır. Tanrı çalışmaya inanmaktadır ve Hagay'ın bu kısa kitabının mesajı çalışma müjdesidir. Bu muhteşem kısa kitapta gördüğümüz gibi ilk olarak Tanrı'nın halkını teşviği söz konusudur. Tanrı'nın isteğini yaptıklarını düşünerek kendi kendilerini kandırıyorlardı ama tapınağı inşa etmemiş olmalarının nedeni tembel oluşlarıydı. Bunu daha zamanı gelmedi. Şu sırada inşa etmek Tanrı'nın isteği değil diye dinsel sözlerle saklamaya çalışmaktaydılar. Tanrı onlara işe başlamalarını söylemişti. Ürünlerinizin fazla olmaması ve hayatınızın sizin için zor oluşunu başka nedenlere bağlayabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz durumu suçluyorsunuz. Neden beni suçlamıyorsunuz? Size sorunları yollayan benim. Sizi uyandırmaya çalışıyorum. Onlara yollarına dikkat etmelerini söylüyor ve şimdi de onlara tapınağı inşa etmeye başlamalarını söylüyor. Ve iş çok basit. Dağa çıkın ve kütük getirin. Kütüklerin kendi kendilerine gelmelerini bekleyemezsiniz. İşe başlamak sizin elinizdedir. Günümüzde Hristiyanları hayatlarında bir mucize beklemeye teşvik eden pek çok ses var. Tanrı sizin için bir mucize yapacak diyorlar. Ben de size bu şekilde olmayacağını söylüyorum. Birisinin gelip o İsraillere bir mucize beklemelerini söylemesi oldukça kolay olurdu ama Tanrı oraya çıkın ve kütükleri getirin çalışmaya başlayın der. Dostum Tanrı için olan hizmetimizde kestirme yollar yoktur. Doğrusunu isterseniz pazar çalışması eğitmenlerinin başarılı olmamalarının nedeni tembelliktir. Vaizlerin başarılı olmamalarının nedeni de tembelliktir. İnsanların Hristiyan hayatlarında başarılı olamamalarının nedeni de tembelliktir. Bütün bu alanlarda çalışmanız gerekir. Kutsal Ruh'un tembelliği kutsayacağını hiç düşünmüyorum. İlahiyat Fakültesinde öğrencilerden birinin profesöre, "Hocam okumamızı istediğiniz kitap gerçekten çok kuru ve sıkıcı" diye şikayet ettiğini hatırlarım. Profesör bakıp gülümsedi ve "Öyleyse onu alnınızdan akan terlerle ıslatın" dedi. İşi yapmanın yolu budur. Dostum işte bir işi gerçekleştirmenin yolu budur. Hristiyan hayatının size gümüş bir tepside sunulmasını beklemeyin. Mucize yaptığınız işte gerçekleşir. Tanrı Haggai'nin zamanındaki halkına çalışmaya başlamalarını söyler. Dr. Frank Morgan buna 1- akla hitap etmek, 2- yüreğe hitap etmek ve 3- de iradeye hitap etmek demiştir. Akla hitap etmek nedir? Tanrı onlara ta baştan beri Tanrı'nın evini bina etme zamanı olmadığını mı söylüyorsunuz diye sorar. Bunun üzerinde düşünmenizi istiyorum der. Peki nasıl oluyor da siz bu kadar güzel evlerde oturuyorsunuz? Bu onun akla hitap etmesiydi. İkinci olarak yüreğe hitap eder. Onları bu konularda düşünmeye davet etti. Bunu yapmamışlardı ama onları bunu yapmaya teşvik etti. Üçüncü olarak Tanrı onlara bir buyruk verdi ve bu buyruk iradeye hitap etmekteydi. Gidin, kütük getirin, bina edin. Bu kadar basit. Ama basit olmasının yanında yine de oldukça önemli bir konuydu. Dostum kollarınızı sıvayın ve bugün Tanrı için çalışmaya başlayalım. Fazlasıyla çok sayıda insan kenarda oturup seyrediyor. Günümüz olayları seyretme günüdür ama doğrusunu isterseniz aynı zamanda da bir sürü seyirci Hristiyan var. Birçok vaiz fazlasıyla çok çalışıyor. Cemaatlerindeki bütün hastaları kendilerinin ziyaret etmesi beklenmektedir. Bütün yönetim işini o yapar. Her şeye göz kulak olması beklenir. Peki ya gözetmenler? Neden sizler çalışmıyorsunuz? Ya siz kilise üyeleri? Siz hastaları ziyaret edemez misiniz? Vaizinizin sizi hizmet için eğitmesi mi gerekiyor? Vaizin her şeyi tek başına yapması gerekmez. İşin paylaşılması ve iş bölümü gerekir. Hizmet işinin yükü sadece birkaç kişiye düşmemelidir. Yerel bir cemaatin üyesiyseniz çalışmanız gerekir. Çalışmak günümüz kiliselerinde çok ihtiyaç duyulan bir konudur. Neden söz ettiğimi açıklamaya çalışayım. Vaiz olarak atandıktan sonraki ilk vaizlik görevim kendi yetiştiğim topluluktaydı. Bir gün gözetmenlerden biri benimle konuşmak için özel olarak yanıma geldi. "Kardeşim insanların içinde dua edemiyorum. Nedenini bilmiyorum ama bunu yapamıyorum. Aslına bakarsan insanların önünde konuşamıyorum da. Lütfen benden insanların önünde konuşmamı ya da dua etmemi isteme. Eğer istersen seni ve kendimi utandırırım. İnsanların önünde konuşup dua edemiyorum ve bu zayıflığımı da yenemiyorum" dedi. Konuşurken gözlerinde yaşlar vardı. Sonra bu kişi "ama bu kilisede bir şey yapılması gerektiği her defasında ister bozuk bir ampulün değiştirilmesi olsun, ister kiliseye yeni bir çatı yapmak olsun beni çağırabilirsin. Bunu yapmak beni mutlu edecektir" dedi. Bundan sonra ne yaptığımı biliyor musunuz? Kilisede bir şeyin tamir edilmesi ya da bir şeyin yapılması gerektiğinde onu çağırdım. Bazen bir saatten kısa bir zaman içinde bir sürü erkek kiliseye çalışmaya gelirdi ve o gözetmen onlarla birlikte çalışırdı. Onun kilisedeki en değerli üyelerden biri olduğunu hızlıca öğrendim. O bir Haggai'dı. İşe koyulmaya ve yapılması gereken işi yapmaya inanıyordu. Ziyaret eden konuşmacılar ve diğerleri sık sık "bu kilise çok bakımlı, gelip tapınmak için ne kadar güzel bir yer" diyorlardı. O kilisenin neden o kadar çok iyi göründüğünü biliyor musunuz? Çünkü cemaatimde insanların önünde dua edemeyen bir adam vardı. İnsanların önünde dua edemediği için Tanrı'ya Zaman zaman şükrettim çünkü kiliselerin çoğunda insanların önünde dua etmeyi çok seven fazlasıyla kişi var. Çalışan insanlara ihtiyacımız var. Kollarını sıvayıp işe başlayacak insanlara ihtiyacımız var. Aslında Hagai'nin kitabı Tanrı sözü olabilmek için fazlasıyla basit gibi görünüyor. Biraz daha karışık olmalı diye düşünebiliriz. Hagai halka bir vaaz veriyor. Dağa çıkın diyor. İlk nokta buydu. Sonra kütük getirin dedi. Bu ikinci noktaydı. Sonra evi bina edin dedi. Bu da üçüncü noktayı oluşturmaktaydı. Bunlar Tanrı'nın basit talimatlarıydı. Söyleyecek başka bir şey yoktu ama yapacak çok iş vardı. Tanrı, İsrail halkının neden bu kadar çok zorluk yaşadığını Hagai 1. bölüm 9. ayetten itibaren açıklamaktadır. Hagai 1. bölüm 9. ayette şöyle der. Bol ürün umdunuz ama az topladınız. Eve ne getirdiyseniz üfleyip dağıttım. Acaba neden? Böyle soruyor her şeye egemen Rab. Yıkık duran tapınağımdan ötürü. Oysa hepiniz kendi evinizle uğraşıyorsunuz. Hepiniz kendi evinizde uğraşıyorsunuz sözü kendi çıkarlarının peşinden gayretle koştuklarını ve kendi evlerini şevkle bina ettiklerini göstermektedir. Bütün bu zorlukların neden başlarına geldiğini merak ediyorlar ama Tanrı'yı suçlamak için fazlasıyla da dindarlar. Kötü tarihlerinin içinde bulundukları durumdan ötürü olduğunu iddia ediyorlardı. Kötü bir yıl olmuştu. Bu yıl kuraklık vardı diyorlardı ama Tanrı onlara kuraklığa benim neden olduğumu bilmenizi istiyorum. Değişik planlarınızda başarılı olmamanızı ben sağladım ve size bunu neden yaptığımı söyleyeceğim. Çünkü herkes kendi evini daha da güzelleştirirken benim evim yıkık bir şekilde duruyor der. Rab İsa Matta 6. bölüm 33. ayette siz öncelikle onun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin o zaman size bütün bunlar da verilecektir dediğinde Hagai kitabındaki büyük ilkeyi dile getirdiğini bir kez daha tekrarlamak isterim. Yaşamlarımızda Tanrı ilk sırada olduğunda bütün diğer şeyler yerli yerine oturacaktır. Bu harika bir mesaj. Hagai 1. bölüm 10. ayette işte bunun içindir ki gök çiğini, toprak ürününü sizden esirgiyor der. Doğal olarak yağmur olmadığında ürün de olmaz. Buğday ve arpa yetişmez. Asmalar da ürün vermeyecektir. Tanrı musluğu kapattım, size yağmur vermedim der. Günümüz toplumunda bizler bunu böyle yorumlamıyoruz. Mekanik bir toplumda, elektronik bir çağda yaşadığımızdan, sorunlarımızın başka birisinin bir düğmeye basmamasından ya da yanlış düğmeye basmasından ötürü olduğunu düşünmekteyiz. Acaba Tanrı bir ülkeye, bakın sorunlarınızın arkasında ben varım çünkü ilginizi başka şeylerden kendime çekmeye çalışıyorum der mi? Tanrı'nın İsrail'in başına gelen bütün bu sıkıntıların suçunu kendi üzerine alması ilginçtir ve dikkate değerdir. Hagai 1. bölüm 11. ayette ülkeyi, dağlarını, tahılını, yeni şarabını, zeytinyağını, toprağın verdiği ürünleri, insanlarını, hayvanlarını, ellerinizin bütün emeğini kuraklıkla cezalandırdım der. Tanrı onlara maddesel bereketlerin size verilmemesinin nedeni benim onları size vermememdir. Durumun sorumlusu benim der. Günümüzde ilk önce polisi suçlama eğilimi vardır. Polis işini yapmalıydı deniyor. Sonra belediye başkanını suçlarız, sonra kanunları yapanları suçlarız ve son olarak da hükümeti suçlarız. Büyük bir olasılıkla bunların bir kısmı ya da tümü suçludur olabilir. Ama dostum, kendinizin de suçlu olduğunu hiç aklınıza getiriyor musunuz? Dünyanın durumundan ötürü başka insanları ve makinaları suçladığımız halde bütün bunların gerçekleşmesine Tanrı izin vermiştir. Onu suçlamak ister misiniz? Peki yapın. İsrail'e durumdan kendisinin sorumlu olduğunu söyledi. Ama onlara aynı zamanda bunun nedenini de söyledi. Onu ihmal etmişlerdi. Gördüğünüz gibi sorunlarımızın çözümü çok basit olduğu halde aynı zamanda da karmaşık. Yeni bir yöntem, yeni bir makina ya da yeni bir insanı başa getirdiğimizde sorunlarımızın çözüleceğini düşünüyoruz. Dostum neden sorunumuzun gerçekten ne olduğunu, ona neyin sebep olduğunu ve nasıl çözümleyeceğimizi kabul etmiyoruz. Halkın verdiği karşılığa bakalım şimdi. Şimdi Hagai bizlere Tanrı'nın İsrail halkına sözlerine verdikleri karşılığı bildirir. İlk olarak tapınağın inşa edilmesi ve halkın bu konudaki itaati anlatılacaktır. Hagai 1. bölüm 12. ayet. Şealtiel'in torunu Zerubbabel, Yehosadak oğlu başkâhin Yeşu ve sürgünden dönen halkın tümü tanrıları Rabbin sözüne, onun tarafından gönderilen peygamber Hagai'nin sözlerine kulak verdiler, halk Rab'den korktu der. Burada isimleri geçen Zerubbabel vali, Yeşu ise başrahiptir. halkla birlikte iki şey yaptıklarına dikkat edin. İlk olarak Tanrı'ya itaat ettiler. Peygamber Samuel'in itaatsiz bir krala söylediği gibi 1. Samuel 15. bölüm 22. ayet. Samuel şöyle karşılık verdi. Rab kendi sözünün dinlenmesinden hoşlandığı kadar yakmalık sunulardan, kurbanlardan hoşlanır mı? İşte söz dinlemek kurbandan, sözü önemsemek de koçların yağlarından daha iyidir. Ve Elçi Yuhanna bunu şu şekilde dile getiriyor. 1. Yuhanna 1. bölüm 7. ayet. Ama o ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle paylaştığımız olur ve oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır. Gördüğünüz gibi Tanrı sözünün ışığında yürümemiz gerekmektedir ve söz bizi alçak gönüllü yapıp bize hatalarımızı gösterecektir. Birçoğumuz onlara ilgimizin çekilmesinden hoşlanmayız ama onları görür ve gerektiği gibi ele alırsak İsa Mesih'in kanının bizi her günahtan temizlemeye devam edeceğini de göreceğiz. Ve Tanrı ile paylaştığımız olacaktır. İsrail halkının Tanrı'ya itaat ettiğini görüyoruz. İkinci olarak Tanrı'dan korktular. Süleyman'ın özdeyişleri 9. bölüm 10. ayette şöyle okuruz. Rab korkusudur bilgeliğin temeli. Akıl, kutsal olanı tanımaktır. Halkın liderleri Zerubbabel ve Yeşu'dan Tanrı'ya olan itaatlerinden ilk olarak söz edilmesi oldukça anlamlı. Günümüzde liderlik konumunda olan Hristiyanlara ihtiyaç var. Ünlü İngiliz devlet adamı William Gladstone'a büyük bir devlet adamının özelliğinin ne olduğu sorulmuştu. Yanıtı şöyleydi. Bir devlet adamının Tanrı'nın ondan sonraki 50 yıl boyunca nereye yönelttiğini bilen kişidir. Günümüzdeki devlet adamları Tanrı'nın bir sonraki 50 dakika boyunca bile nereye yönelttiğini biliyor, görünüyorlar. Tanrı'yı gerçekten tanıyan ve onun tarafından yönlendirilen insanlara çok fazla ihtiyacımız var. Şimdi Tanrı'dan gelen onayı göreceğiz. Tanrı'ya itaat edip ondan korktuklarında ondan şu muhteşem onayı alıyorlar. Hagay 1. bölüm 13. ayet. Sonra Rabbin ulağı Hagay, Rabbin şu sözlerini halka bildirdi. Rab, ben sizinle birlikteyim diyor. Tanrı sizinle birlikteyim der. Ne kadar harikadır. Rab İsa'nın kendisine ait olanlara, işte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim dediğini hatırlarsınız. Ve onun kendileriyle birlikte olma vaadinin onların itaatine bağlı olduğuna da dikkatinizi çekmek isterim. Matta 28. bölüm 19 ila 20. ayetler. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim. Bütün gün oturup Tanrı için hiçbir şey yapmazsanız sizinle birlikte olacağını söylemez. Orada sizinle birlikte olmayı vaat etmez. Ona itaat ettiğinizde sizinle birlikte olacağını söyler. Bereket ve paydaşlık yeri itaattir. Ve bundan daha iyi bir şeye de sahip olamazsınız. Şimdi liderlerin işe şekle başladıklarına dikkatinizi çekeceğim. Hagay 1. bölüm 14 ve 15. ayetler. Böylece Rab, Şealtiel'in torunu, Yahuda valisi Zerubbabel'i, Yahasadak oğlu başkâhin Yeşu'yu ve sürgünden dönen halkın tümünü bu konuda harekete geçirdi. Darius'un krallığının 2. yılında 6. ayın 24. günü gelip Tanrıları her şeye egemen Rabbin tapınağında işe başladılar. Ulusun liderlerini iş başında görmek çok güzel. Zerubbabel valiydi. Kralın soyundan geliyordu ve Şealtiel'in oğluydu ki bunun anlamı duada Tanrı'ya sormaktı. Ve başrahip Yeşu, Babil istilası sırasında başrahip olan Yahusadak'ın oğluydu. Böylece burada hükümet önderleri ve dinsel önderlerin Rabbin işini yapmakta halka katıldıklarını görüyoruz. Tabi bunu yaparken de halka örnek oluşturuyorlardı. Bu ikinci mesaj verilmiştir ve Hagay bunun tarihini de bize Darius'un krallığının 2. yılında 6. ayın 24. günü olarak Hagay 1. bölüm 15. ayette iletmektedir. Bu da İsa'dan önce 520 yılının 24 Eylül'ü olur. Gördüğünüz gibi ilk mesaj İsa'dan önce 520 yılının 1 Eylül'ünde verildi. Burada Tanrı'nın teşviğini okuduk. Buna olumlu yanıt verdiler, bir araya geldiler ve projeyi organize ettiler. Ağaçları kesip onları kütük yapmaya ve tapınağı bina etmeye başladılar. Şimdi 24 gün sonra Hagay kendilerine Tanrı'dan bu ikinci mesajı, yanlarında olduğuna dair güvence mesajını vermektedir. Bu kitabın da ortaya koyduğu gibi Hagay düzenli bir adamdı. Aynı zamanda da yöneticiydi. Ayakları yere basan bir adam olduğunu görüyoruz. Halkın tapınağı inşa etmesine yardım etti ve birlikte çalışırlarken onları işlerinde sürekli olarak teşvik etmişti. Sonuçlar harika olacaktı. Tanrı hoşnut olacak ve yüceltilecekti.